Ayrım 35.
Jandarmaların kılavuzuydu seslenip kendisini çağıran. Sabırsızdı. Durmadan hızlandırıyordu kol sallayışlarını. Bir elinde havada ceketini sallıyor, öbürüyle gel, yaklaş işaretleri yapıyor, sesleniyordu. Gel More, çabuk More. Ne düşürmüşlerdi suya? Dipteki çamura saplanıp kalan boğulan mı vardı? Doğru yanlış araştırmadan bir yığın şey geçiyordu aklından. Hızla asıldı küreklere. Kıyıdan gölün içine doğru yayılan sazlıklara varınca yavaşladı. Kürekleri kayıya aldı. Sopasıyla dipten iterek kamışlar arasına daldı. Kayığın sağını solunu saran kamışları aralayıp çekerek kıyıdaki adama, gölün kıyısında paçalarını sıvamış dibi karıştıran jandarmalara yaklaşıyordu. Kılavuz, gel More, Zülfikar Bey More, bak ne yaptı More, tüfekleri attı suya More diye yineleyip duruyordu. Zülfikar Bey adı ürpertti balıkçıyı. Düşünmeden, nerede More dedi. Zülfikar Bey soruyordu. Kılavuz yanlış anladı. Zülfikar Bey'in tüfekleri suya attığı yeri gösterdi. Burada More, dört tüfek var, bir tabanca burada, yaklaş More. Balıkçı inanamadı. Zülfikar Bey hapis. Kaçtı More, bırak hapis şimdi. İki kayık boyu ötede dipte tüfekleri gördü. Kılavuza jandarmaların geri çekilmelerini işaret etti. Çıksınlar sudan dedi, bulandırmasınlar. Gölün kıyısı bataklıktı. Kıyıdan 2-3 adım ileride duruluyordu. İnce çakıllarla kaplıydı dip. Bir ucu çamurda, bataklıkta, bir ucu çakılların üstünde, dipte ışıyordu tüfeklerin çelik parçaları. Kayığın az ötesinde dipte tabancanın çeliğinin ışıldadığını gördü. Göğüs yüksekliğinde vardı suyun derinliği. Tüfekleri tabancayı çıkarabileceğini aklı kesmişti. Merakını gidermek için yineledi. Zülfikar Bey Florina'da hapiste. Ben kaçmış diyor More. Zülfikar Bey'i gözle gördün mü sen? Çavuş gördü, tanıdı More. Kendi ben Zülfikar Bey'im dedi adam. Balıkçı sevindi. Neredeyse gülecekti kendini tutmasa. Tanırdı Zülfikar Bey'i. Her adı geçtiği yerde çevikliğini, cesaretini duyardı. Duyduğu hikayelerine göre kapı duvar dinlemez kaçardı o Zülfikar Bey. Kılavuz, biz devriye çıktık, arıyorduk More dedi. O saklanmış sazlıklar arasında beklemiş bizi. Çıktı önümüze birden. Elinde tabanca, aldı tüfekleri, aldı çavuşun tabanca, açtı mekanizmalar, attı suda. Çıkarırız dedi balıkçı. Tüfekleri çıkarmak için onun görevi değildi. Yapmış bitirmişti askerliğini. Ekledi. Her tüfek 25 kuruş, tabanca 50 kuruş. Kılavuz hayretle, iyilik edeceksin, bir de para istiyorsun dedi. Sen parasız mı kılavuzluk ediyorsun? İyilik için etsene, peşin alırım. Kılavuz çavuşa çevirdi dediklerini. Kısa bir pazarlık geçti aralarında. Balıkçı kuruş inmedi. Varsın Zülfikar Bey biraz daha yol alsın diye geçirdi içinden. Parasız çıkaranı arayın dedi. Kıyıdan uzaklaşmak için göle doğru çekti kayığını. Sonunda anlaştılar. Kayıkçı kepçesini uzattı. Peşin aldı 150 kuruşu. Kayığını sazlar arasında demirledi, sopasını kayışlarına geçirerek dipçikleri üzerinde bir bir doğrulup kayıya aldı tüfekleri. Kepçesiyle 5 dakika uğraştıktan sonra tabancayı da çıkardı. Tüfeklerin namlularına, fişek yataklarına dolan suları boşaltıp mekanizmalarını kapadı. Kayığı dibe oturmadan su üstünde kalabileceği kadar yaklaştı kıyıya. Tüfekleri tek tek kıyıda bekleyen jandarmalara tabancayı çavuşa attı. Balıkçı dönüşte sazlıklar arasından çıktıktan sonra yelkenini açtı, Gölünç köyüne çıktı. Öğleye kadar bütün Gölünç duydu Zülfikar Bey'in göl kıyısında jandarmaları çevirip silahlarını göle attığını. Nasıl çevirmiş jandarmaları, nasıl almış silahlarını, nasıl atmış göle? Her duyan duyduğunu kendi imgelemiyle yakıştırdıklarını ekleyerek anlatıyordu önüne çıkana olayı. Öğleden sonra Aydos Sarıgöl'e yayıldı anlatılanlar. Akşam olmadan Kaylar Florina'da kahvelerinde konuşuluyordu. Kimi bir tokat atmış çavuşa ne işiniz var burada demiş diye, kimi kılavuzu tutmuş yakasından tükürmüş yüzüne, sen utanmaz mısın bire hizmet edersin bu yabancılara demiş diye, kendi hırsını, öfkesini yatıştıracak gibi süslüyordu anlatırken olayı. Bir iki saat sonra ilk kez işitiyormuş gibi anlattıklarını başkalarından dinliyor, kendi uydurduğunu unutarak yürekten inanıyordu dinlediklerini. O gün ikindi üstü Florina'da karargah komutanlığına ulaştı haber. Zülfikar Bey'in başlarında çavuşu ile 4 jandarmanın önüne tek başına çıkması inanılacak olay değildi. Ama kılavuz, çavuş, jandarmalar böyle anlatıyorlardı başlarına geleni. Pusuya düşürülmeleriydi öne sürdükleri tek özürleri. Bölgeyi çalısından, hendeğinden, göllerinin sazlıklarından yararlanacak kadar iyi biliyordu kaçak. Komutan, yakalanacak dedi. En kısa sürede yakalanmalı. Yakalanması bizim gücümüzü kanıtlamak sorunumuz. Kurmay subayından bir ya da iki takım jandarmanın Florina Kaylar bölgesinde dağı taşı kuşkulandıkları evleri tarayarak Zülfikar Bey'i yakalamakta görevlendirilmesini istedi. Kurmay binbaşı iki takım ayırmalarının olanaksız olduğunu söyleyince komutan ayrılacak takımın en az bir manga erle güçlendirilmesine razı oldu. 24 Haziran 1917 gecesi Florina ile Kaylar'dan ikişer manga piyaderi başlarında çavuşları, üst çavuşlarıyla bölgeyi taramak için yola çıktılar. Hapisten kaçmasının üstünden 24 saat geçmeden Zülfikar Bey'in Rudnik Gölü sazlıklarında kendisini arayan jandarmaların önüne çıkıp silahlarını göle attırmasından sonra en az 50 jandarmanın buldukları izleri sürerek bölgenin dört bir yanını taramaya çıkacaklarını kestirmek, Kara Ali gibi 5 yıldır mavzer elde dağlarda gezen bir komitacı için zor değildi. Meşenin gölgesinde oyalanmadılar. Yemekten sonra kalktılar, hem yatak hem yorgan yerine kullandıkları dürülü velenselerini, ekmek torbalarını boyunlarından geçirdiler, fişekliklerini donandılar, mavzerlerini omuza vurup Verno Dağı'nın batı tepelerine doğru yola çıktılar. Zor olan yazı çıkarmaktı onlar için. Balkanların erken inen sert kışı bastırdı mı, jandarmalarla komitacılar arasına kar girer, kapanırdı dağ yolları. Dağın üst yanında komitacılar, alt yanında jandarmalar, kendiliğinden bir barış oluşur, en az Mart çıkıncaya kadar dururdu çatışmalar. 5 yıldır kışı Kaylar'ın güneybatısında kalan Siniatsika ile Voya dağlarında geçiriyordu Kara Ali. Siniatsika yamaçlarına ulaşmak için uzun bir yolculuk vardı önlerinde. Verno Dağı'nın batısından Küçük Prespa Gölü bölgesine geçecekler, Gramostra Dağları'ndan güneye doğru inerek Kastaryo'nun batısını dolanacaklar, Voya Dağı'na ulaştıktan sonra dağın derin koyaklarından inerek Ali Akmon Nehri'nin karşı yakasında Yusuf'la İbrahim Köyü Katransa'nın gerisinde yükselen Siniatsika Dağı'na varacaklardı. At ayak bağı olurdu dağa çıkan komitacıya. Kara Ali 5 yıldır kayadan kayaya sekerek ayakla çıkamadığı yerlerde kendini pençeleriyle kavradığı kayaların üstüne çekerek izini kaybettiriyordu dağlarda. Yemi, suyu, tımarı, her şeyi dert, yol beğendirmesi dert, o iri gövdesiyle jandarmaların gözünden saklaması ayrı dertti atı. Yola çıkmalarından az sonra karşılaştıkları odundan dönen gülünçlü bir köylüye verdiler Zülfikar Bey'in atını. Goriçka'ya götürüp bırakmasını istediler. Yola çıkmalarından 5 saat sonra Movrova gerisinden Bisinsya tepelerine varmışlardı. Dağın orman kuşağında kayınların, gürgenlerin, reçine kokulu çamların gölgesinde yol almaları, kurutuyordu o sıcak Haziran günü dik bayırları tırmanırken döktükleri teri. Bisinya yaylasında mumyalanmış devler, ejderhalar gibi sıralanmış mor suratlı iri kayalar arasından boyatan 100 yıllık çamlarla çevrili bir kaynağın başında konakladılar. Belenselerini, ekmek torbalarını iri bir kayanın dibinde sıraladılar. Az ötede suya yakın başka bir kayanın dibinde ateş yaktılar. Akşam yemeğinde Zülfikar Bey'e yolluk olarak hazırlanmış soğuk köfteleri yediler. Yemekten az sonra içlerinden en genci Katransalı Yusuf, kurtların yaklaşmasını önlemek için yaktıkları ateşin başında nöbetçi kaldı. Öbürleri velenselerine uzandılar, yattılar. Gece yarısından sonra Yusuf, Sarıgöllü Mehmet'e devretti nöbeti. Haziran çıkarken Verno Dağı'nın batı yamaçlarından Gramostra Dağları'nın kuzey tepelerine geçtiler. Temmuz boyunca Gramos sırtlarında güneye doğru kaydılar. Ağustos başında Nestor'un üstünden Voya Dağı'nın yamaçlarına ulaştılar. Aylı gecelerde çoğunlukla gündüzleri ağaç gövdelerinde dinlenerek geçiriyorlar, gece ay ışığında çıkıyorlardı yola. Jandarmalar sürekli olarak peşlerindeydi. Arada bir özellikle gece yol alacakları günler zulalarından çıkıp 3 kurşun atımı öteden özellikle görünüyorlardı jandarmalara. Jandarmalar kuzeye doğru kaçarken görüyorlardı onları. Arkalarına düşüyorlar, oysa onlar çok iyi bildikleri dağların engebeli yerlerinden yararlanarak gözden kayboluyor, ters yöne, güneye doğru değiştiriyorlardı yollarını. Ay ışığında bütün gece onlar güneye doğru inerlerken Jandarmalar kuzeye doğru yol aldıkça aralarındaki uzaklık en az bir günde kapatılacak kadar uzuyordu. Ağustos çıkarken Voya Dağı'nın dik koyaklarının sık ormanları, fundalıkları arasından inerek Ali Okman'ın doğu yakasına geçtiler. Eylül başında Siniatsika yamaçlarına ulaştılar. Artık bir dereceye kadar güven altındaydılar. Siniatsika'nın batısı ile güney eteklerinde kalan köylerin çocuklarıydılar hepsi. Ekmek bulmak da olsun güçlük çekmezlerdi uğrayacakları köylerde. Taşlı, çalı dikenli, dik dağlı yollarda jandarmanın önünde kaçmakla geçen 3 ayı aşmıştı yolculukları. Keçilerin tırmanamadığı geçitleri aşarak 1-2 günlüğüne olsun jandarmalardan kopabildiler bu 3 ay içinde. Yükseklerde, haritalarda adı geçmeyen küçük köylerde, boş ağıllarda, bırakılmış kapısı penceresi sökük, yelkenleri alınmış boş yel değirmenlerinde, kilise kalıntılarında, ateş yakarak sığındıkları dev kayalıkların dibinde, kurtlar, sırtlanlar arasında geçirdiler bu 3 ayı. Sabahları içecek birer tas çorba bulabildikleri günler, çoklukla öğleyin neyle açlıklarını susturacakları belli değildi. Akşamlara gene bu belirsizlikle giriyorlardı. Dili, dini ne olursa olsun devlete karşı dağa çıkandan yanaydı köylünün gönlü. Kendi aralarından birileriydi o dağa çıkanlar. Eşleri, çocukları, ana babaları kendilerine emanet kılmıştı. Çoğunlukla da kendilerini bildi bileli bellerini büken aşar kurbanlarıydılar. Acımasız aşar mültezimini, fazladan ver dediğini vermedikleri, vurdukları ya da yaraladıkları için dağa çıkmışlardı. Devlete, devletin jandarmasına karşı verdikleri savaş, gerçekte kendilerinin de katılarak hep birlikte vermeleri gereken haklı bir savaştı onların gözünde. Ne gün bilinmez canlarına tak deyince tabancayı bıçağa çekerek aşar mültezimi ya da adamıyla hesabı kapattıktan sonra aralarına katılacakları aşarcıların arkalarına taktığı jandarmalardan kaçan kendileri gibi köylü çocuklarıydı o komitacılar. Komitacıları dağa çıkanların kimliklerini böyle anlayıp değerlendirmelerine karşın devletin kimliği bir türlü açıklık kazanamamıştı köylünün gözünde. Bir gün celp çıkar askere alınırlar, kendi damlarını, tarlalarını, çoluk çocuklarını bırakır, günlerce uzaklarda hiç görmedikleri, adını duyup bilmedikleri yerlere gönderilir, oralarda yaşayan hiç tanımadıkları birilerinin damlarını, tarlalarını korumak için siperlere sürülürlerdi. Savaştan sağ çıkarlarsa ne gün evlere döneceklerini yine belli değildi. Evlerinden yakınlarından 3 yıldır, 5 yıldır uzak yaşadıkları, hasret çektikleri hiç hatırlanmadan bu kez başka bir uzak yere gönderilirlerdi. İstanbul çocuklarının askere alınmadıklarını duyarlardı savaştıkları yerlerde. Köylünün, Rumunun, Bulgarının da duydukları hep budur. Saraya yakın olanların çocukları askere alınmazdı onlarda da. Siniatsika Dağı köylüleri bu kadar ortaklığıyla, Kara Ali Zülfikar Bey'le arkadaşları kendilerinden ekmek, yiyecek istediğinde varken yok demiyorlar, veriyorlardı. Onlar da üstlerinde paraları varsa aldıklarının karşılığını ödüyorlar, yoksa ellerine geçtiği gün ödemekte kusur etmiyorlardı. Ağustos ayında Voya Dağı'nda başlamıştı geçtikleri köyleri jandarmaların basmaları. Eylül'de Siniatsika eteklerine geçtikleri zaman daha da sıklaştı. 7'sinin de o bölgenin çocukları olduğu biliniyordu. Jandarmaların başındaki çavuş ille de Zülfikar Bey diye sorguya çekiyordu tuttuğu köylüleri. Ya aralarından birinin ya da köylerinden geçen henüz kim olduğunu saptayamadıkları bir yabancının jandarmalara haber taşıdığı kesindi. Jandarma çavuşunun köylüleri sorguya çekerken bazı olayları, karşılaşmaları bildiği görülüyordu. Sorgudan istediği sonucu alamayınca birer ikişer kelepçelenip götürülüyordu sorguya çekilenler. 3-4 gün sonra sopa yemekten şişmiş tabanları üstünde güçlükle ayakta durarak yüzlerinde çürük izleri, sırtları, belleri ağrılar içinde geri dönüyorlardı. Ağustos sonlarından başlayarak geçtikleri köylerde her gün yinelenmeye başladı bu baskılar. Kimdi jandarmaya haber taşıyan, haram süt emmiş bu uşak? Kimdi bu kancık? Yukarı Kurunşa'dan çıkmış, daha yukarılarda kalan Tekeli köyüne giderlerken yolları üstünde gezici bir esnafla karşılaştılar bir gün. 7'si birerli kolda dizilmiş, ağır adımlarla yokuşu tırmanarak yokuş yukarı yol alıyorlardı öğle sıcağında. Keçi yolunu top top pırnalların sardığı bir dönemeçte, iki yanına 2 harhar palamut kozalağa yüklediği beygirini yedeğinde çekerek aşağılara iniyordu adam. Önde giden Kara Ali adamla göz göze geldi. Birden beti benzinin uçtuğunu gördü adamın. beygiri ile karı Ali arasında kaldı adam. Düşünmeden sağına soluna gerisine dönüp beygirine baktı. Esen rüzgardan hile sezen karı Ali için bu kadarı yeterdi. Birden içine doğdu. Bu, dedi içinden. 10 gün içinde bu ikinci karşılaşmalarıydı. Ondan önce geçtikleri 2 köyden 11 kişiyi alıp götürmüştü jandarmalar. Adam biraz kendini toparlayınca karı Ali'yi eğilerek selamladı, beygirini yana çekerek yol vermeye kalktı. Karı Ali tam adamın önünde durdu. Kaşları çatık, hiçbir şey demeden süzmeye başladı adamı. Yüzünde ne yazıyorsa okumaya çalıştığı sanılırdı. Arkasından gelen Zülfikar Bey, öteki 5 arkadaşı anladılar Kara Ali'nin niyetini. Yöntemiydi. Birini söyletmek istedi mi bakışlarını üstüne diker, kaşları çatık yüzü gülmeden beklerdi. Kartalın kaptığı tavşan gibi kıpırdayamaz, çok geçmeden titremeye başlardı karşısındaki. Birden, kendi ayağınla geldin dedi. Adamın beti benzi büsbütün uçtu, kekeledi. Ne diye? Ölümlerden ölüm beğen, öde günahını. Adam atının yularını elinden bıraktı. Kara Ali'nin ayaklarına kapandı. Ben bir kötülük etmedim, sana kötülük etmedim, kimseye etmedim. 5 çocuğumun ölüsünü öpeyim ki, akşama saat çıkmayayım ki. Saat çıkmayacaksın. Suçum günahım ne benim? Kara Ali son günlerde jandarmaların aldığı 4 gün 3 gece dövdükten sonra bıraktığı köylülerden Ercikli Sarı Ali'nin, Uzun Musa'nın, Korucu Süleyman'ın adlarını saydı. Sen mi verdin adlarını jandarmaya? Adam birden çözüldü. Yatsımaktan umut kesmişti. Doğru konuşursa canını kurtaracağı umuduna kapıldı. Kendini ayakları dibine attı Kara Ali'nin. Elini ayağını öpeyim, kıyma bana. 5 çocuk büyütürüm, onların, o masumların hakkı için bağışla. Adını verdiklerinin de çocukları var. Korktum, üstüme geldiler. Vurdururuz seni dediler. Dağlarda kalır, kurtlar yer ölünü dediler. Ne sordular? Ercik'te kim doyurdu Kara Ali ile Zülfikar Bey'i komutasını dediler. Sen de söyledin. Ben bir fakir adamım, gücüm yetmez fazlasına. Gerçekten de kemikleri sayılacak kadar derisi zayıflıktan gerilmiş bir adamdı. Kara Ali, öldürmeyeceğim dedi. Öldürsem hıyanetin unutulur gider. Bıçağını çekti. Çök! Adam çöktü. Çocuklarıma acı, aç kalırlar. Havadan üstüne yaprak düşse 2'ye bölerdi bıçağı. Çıkar dilini, uzat. Adam canını kurtardığını anlamıştı. Diyetine razıydı. Dilini ağzından dışarı uzattı. Kara Ali tek vuruşta 1 parmak ucundan kesti dilini. Gerisine döndü. Nalbant köylü Salih'e, tuz bastır dedi, kanı durdursun. Adam benzi solmuş, sararmış, ağzından akan kanı tükürüyor, titriyordu. Salih önceden anlamıştı olacakları. Eli ekmek torbasındaki küçük tuz kutusundaydı. Yaklaştı, parmağını tükürükledi, tuza buladı, adamın kesik diline bastırdı. Kan aktıkça birkaç kez yineledi tuz bastırmayı. Kan akışı yavaşladı. Sarı göllü Mehmet, tütün de kanı keser dedi Kara Ali'ye. Bir bakıma yarıya tütün bastırmak için izin istiyordu. Kara Ali, fazla tütünün varsa bastır dedi. Sarı göllü tabakasını açtı, 1 cigaralık tütünü adamın diline bastırdı. Tükürüğünü tut dedi, tutamazsan başını arkaya ver uzan. Adam hem debeleniyor hem canını bağışladığı için teşekkür ediyordu Kara Ali'ye. Adamı yol üstünde bıraktılar, yürüdüler. İpansalı Nuri, en iyi cezayı verdin kaptan dedi. Adam bundan sonra nereye gitse ağzını açtıkça gören Kara Ali komutasını jurnallamanın sonunu anlar, öğrenir. Bu olaydan 2 gün sonra bu kez Kozana valisinin emriyle köylere tellal çıkarıldığı duyuldu. Bir manga jandarmayla Siniyat Sika eteklerindeki köyleri dolaşan tellal, Kara Ali Zülfikar Bey'li arkadaşlarına her kim yiyecek verir ya da satarsa, her kim evinde damında barındırırsa askeri mahkemeye verileceğini duyuruyordu. Bu haberi duyduklarında Zülfikar Bey Kara Ali'ye, ''Bu Kozana valisi çok oluyor.'' dedi. ''Sen Palamutçu'nun dersini verdin. Bırak valinin dersini de ben vereyim.'' Kara Ali az düşündü. ''Kolay değil. Ben kolayını bulurum.'' Düşündükçe bu iş daha güç görünüyordu Kara Ali'ye. ''Yalnız gezmez ki. Gezmesin.'' Kara Ali razı değildi. ''Bak Zülfikar Bey.'' dedi. ''İyi düşün. Vali yüzünden senin başına bir kaza gelirse yanarım.'' ''Gelmeyecek. Unut bu vali işini. Allah'a bırak.'' Zülfikar uzatmadı tartışmayı. Gayret ederim dedi, kesti. Konakladıkları tepeden baktıkça aşağılarda Sinyasika'nın eteklerinin ovaya indiği düzlükte yayılan Kozana'dan ayıramıyordu gözlerini. Minareler, kilise kuleleri arasında büyük bir konağa takılıyordu bakışları. İl konağıydı orası. Vali o taş yapıdaydı her gün. Geceleri ovaya yayılan ışıklarına dalıyordu kentin. Daha o yıllarda elektriği vardı Kozana'nın. Sokakları elektrikle aydınlanır, evlerinin pencerelerinden elektrik ışıkları vururdu dışarı. Işıkların kümelendiği yerdeydi valinin konağı. 3 gün yattı kalktı, gözlerini Kozana'dan ayırmadan düşündü. Valiye dersini vereceğini o 3 günün sonunda söyledi Karali'ye. Kararı kesin olmasa sözünü etmezdi. Yapacağını söylediği işi de hiç uzattığı olmamıştı yaşamında. Kuzey Yunanistan'ın en önemli il merkeziydi Kozana. 4 bir yanında kalan illere, ilçelere düzgün şoselerle bağlıydı. Ayrıca Kozana'dan çıkan bir hat, Kaylar'ın doğusundan geçer, Soroviç'te Selanik-Manastır demir yoluna bağlardı kenti. Kozana valisi öbür illerin valileriyle ayda 2 ayda bir buluşur, bölgenin ortak sorunlarını görüşürdü. Eylül sonlarına doğru valiyle hesaplaşmak için sabırsızlığının arttığı günlerin birinde Zülfikar Bey valinin Kastorya'ya gittiğini duydu.